Ayrım 13.
Her geçen gün daha az. Mırıltılar yükselmeye başlıyordu. Hasan'ın sağlığında Alamut'a gelmiş olan eskiler arasında değil tabii. Onlar en ufak bir gevşemenin ağır cezalarla sonuçlanacağı korkusunu üzerlerinden atmış değillerdi. Ama bunların sayıları gün geçtikçe azalıyordu. Artık kalede bunların oğulları ve torunları da yaşıyordu. Gerçi her birinin daha beşikteyken beyinleri yıkanmış, Hasan'ın dediklerine harfiyen uymaları istenmişti ama çoğu giderek karşı koyar olmuş, hayatı yaşamaya başlamışlardı. Hatta bazıları tüm gençliklerini her türlü eğlencenin yasak olduğu bir çeşit garnizon, manastır karışımı bu yerde neden geçirdiklerini sorar olmuşlardı. Öylesine ağır bir ceza görmüşlerdi ki herkesin önünde düşüncelerini belirtmemeye özen göstermeye başlamışlardı. Tabii ki herkesin önünde, çünkü gizli toplantılar evlerde yapılır olmuştu. Gençler bir oğul, bir kardeş ya da bir kocayı asla geri döndürmeyen bir görev uğruna kaybetmiş kadınlar tarafından teşvik edilir olmuşlardı. Bu gizli, bastırılmış özlemleri dile getiren bir adam ortaya çıktı sonunda. Ondan başka kimse buna cesaret edemezdi. Hasan'ın halef olarak atadığı adamın torunuydu. Babası öldüğünde tarikatın 4. reisi olacaktı. Kendinden öncekilere oranla avantajı, kurucunun ölümünden sonra doğması ve onun dehşetini yaşamamış olmasıydı. Hasan'ın odasını merakla geziyor ve o denli olmasa bile bütün diğerleri gibi büyülenmiş oluyordu. Hatta bir kez 17 yaşındayken yasak odaya girmiş, içeride bir tur atmış, büyülü havuza yaklaşmış, buz gibi suyuna elini değdirmiş ve el yazmasının durduğu duvar oyuğunun önüne dikilmişti. Kitabı açmak istemiş, sonra vazgeçip arka arka yürüyerek odadan çıkmıştı. Bu ilk ziyaretinde bu kadarı yeterliydi. Veliaht, Alamut sokaklarında dolaştığında kendine çok yaklaşmasalar bile yine de çevresinde toplanıyorlardı. Bir takım dualar okuyarak. Veliaht'ın adı da sabah gibi Hasan'dı ama onu görenler işte kurtarıcı, işte münci, ne zamandır beklenen kişi diye fısıldıyorlardı. Bir tek şeyden korkuluyordu. Eskilerin duygularını biliyor, veliahtın ihtiyatsızca konuşmalarından iktidara gelmesini önlemelerinden ürküyorlardı. Gerçekten de babası dilini tutmasını söyleyip duruyor, hatta zaman zaman onu dinsizlikle suçluyordu. Hatta anlatılanlara göre babası oğlunun yandaşlarının 250'sini öldürtmüş, 250'sini de arkadaşlarının cesetlerini sırtlarında taşımakla cezalandırarak Alamut'tan kovmuştu. Ama babalık sevgisinden bir nebzecik nasibini almış olmalıydı ki Hasan Sabah'ın yaptığını yapmadı. Baba 1162 yılında öldüğünde Asi oğlu hiçbir zorlukla karşılaşmadan onun yerine geçti. Uzun zamandan beri ilk kez Alamut'un loş sokaklarında gerçek bir bayram yaşandı. Ama acaba beklenilen kurtarıcı o muydu? Acıları dindirecek o muydu? Oysa hiçbir şey söylemiyordu. Alamut sokaklarında düşünceli düşünceli dolaşmaya devam ediyor ya da Kirmanlı kütüphanecinin sevecen bakışları altında saatlerce kütüphaneye kapanıyordu. Bir gün kararlı adımlarla Hasan Sabah'ın dairesine gitti, hızla kapıyı açtı, duvardaki oyuğun önünde durup bütün gücüyle kafes kapağı asıldı. Kafes yerinden çıktı, toz ve taş parçacıkları yere saçıldı. Hayyam'ın kitabını aldı, üzerine vurup tozunu yok etti ve koltuğunun altına sokup odadan çıkıp gitti. Sonra odasına kapanıp okuduğunu, tekrar tekrar yeniden okuduğunu anlattılar. Bu durum 7 gün sürdü, 7 günün sonunda tüm Alamut halkının toplanmasını emretti. Kadın, erkek, çocuk hepsini alabilecek tek yer olan meydanda toplandılar. Günlerden 8 Ağustos 1164'tü. Alamut güneşi başlara ve yüzlere vurmuştu ama kimse korunmayı düşünmüyordu. Batı yönünde bir kürsü dikilmiş, 4 yanına muazzam bayraklar asılmıştı. Biri kırmızı, biri yeşil, biri sarı ve biri beyaz. Bakışlar o yöne çevrildi. Birden o göründü. Kar beyazı bir giysi içindeydi, genç ve ufak tefek olan karısı arkasında duruyordu ve yüzü açıktı. Gözlerini yere dikmiş, yüzü sıkılmaktan al al olmuştu. Bu görüntü son kuşkuları da yok etti herkes. Vakurler, insan ve melekler. Çağdaş imamınız sizi kutsuyor, geçmiş ve gelecek bütün günahlarınızı affediyor. Şeriatı kaldırdığını ilan ediyor, çünkü diriliş vaktidir. Tanrı sizi şeriatla zora koştu. Cenneti hak edilsiniz diye. Hak ettiniz. Bugünden itibaren cennet sizindir. Artık şeriat yok. Bütün yasaklar kaldırılmıştır. Bütün mecburiyetler yasaklanmıştır. 5 vakit namaz yasaktır. Madem ki artık cennetteyiz ve Tanrı ile sürekli iletişim halindeyiz, o halde sadece belirli saatlerde ona başvurmamıza gerek yok. 5 vakit secde etmekle direnecek olanlar dirilişe inanmayanlardır. Artık dua etmek, secde etmek inançsızlıktır. Kur'an'ın cennetin içkisi diye nitelediği şaraba izin çıkmıştı, içmemek günahtı. O tarihte yaşamış olan bir Acem tarihçisi, önüne gelen saz çalmaya, hatta minberin basamaklarına çıkıp şarap içmeye başladı diye yazar. Hasan Sabah'ın şeriat adına uyguladığı sıkı yönetime tepkiydi bu. Daha sonra kurtarıcının halefleri onun bu mesihçi coşkusunu ılımlaştırmışlardı ama Alamut bir daha asla eskisi gibi olmamıştı. Hayat daha yaşanır biçime girmiş ve İslam kentlerini dehşete düşüren cinayetler son bulmuştu. İsmaililer son derece köktenci bir tarikatken örnek bir hoşgörü sergiler olmuşlardı. Kurtarıcı Alamutlulara ve çevre halkına iyi haberi verdikten sonra Asya ve Mısır'daki İsmaili topluluklarına elçiler gönderdi ve onlara eliyle imzaladığı belgeler yolladı. Elçileri herkesin kurtuluşu kutlamalarını istediler. Kurtuluş günü 3 ayrı takvime göre saptanıyordu. Peygamberin hicri takvimi, Makedonyalı İskender'in takvimi ve her iki alemin en değerli bilgini Nişapurlu Ömer'in takvimi. Alamut'ta kurtarıcı Semerkant el yazmasının bir bilge kitap olarak saygı görmesini emretmişti. Sanatkarlar kitabı resimler, minyatürlerle süslemişler, altın mahfazasını bir kuyumcu gibi işlemişlerdi. Hiç kimse kitabı kopya etmek iznine sahip değildi. Kitap kütüphanede sürekli olarak bir rahlenin üzerinde duruyordu. Merak edenler gelip bakıyordu. O güne kadar Hayyam'ın sadece gençliğinde ihtiyatsızca kaleme aldığı birkaç dörtlüğü bilinmekteydi. O günden sonra diğerleri de öğrenildi, ezberlendi, tekrar edildi ve bazıları ciddi değişikliklere uğradı. O tarihte tuhaf bazı olaylar da oldu. Şairler başlarına dert açabilecek şiirler yazdıkları her sefer onları Hayyam'a yüklüyorlardı. Böylece Hayyam'ın rubaiyatına yüzlerce sahtesi eklendi. Öyle ki kitaba bakmadan eğrisini doğrusundan ayırmak olanaksızlaştı. Acaba Alamut kütüphanecileri el yazması kitabın öyküsünü Varta'nın bıraktığı yerden kurtarıcının emriyle mi yazmaya devam etmişlerdi? Hayyam'ın ölümünden sonra haşhaşileri etkilemiş olduğunu ve değişmelere neden olduğunu bu kitaptan öğreniyoruz. Olaylar 100 yıl bu biçimde sürüp yazıldı, sonra birden aniden kopuverdi. Moğolların istilası başlamıştı. Cengiz Han yönetimindeki ilk akın hiç kuşkusuz doğudaki en yıkıcı akındı. Pekin, Buhara, Semerkant gibi ünlü kentler yerle bir edilmiş, halkı öldürülmüş, insanları hayvan gibi boğazlanmış, kadınları subaylara peşkeş çekilmiş, esnaf köleleştirilmiş, geriye kalanlar kılıçtan geçirilmişti. Sadece büyük kadının çevresindeki azınlık kurtulmuş, bir süre sonra kadı da Cengiz Han'a bağlılığını ilan etmişti. Bu felakete karşın Semerkant yine de ayrıcalıklı bir kent gibiydi çünkü bir süre sonracaktı. Oysa kendini toparlayamayan nice kent vardı. Özellikle dünyanın bu kesimindeki bütün kültürel etkinliklerin yoğunlaştığı Horasan'ın 3 büyük merkezi Merv, Belh ve Nişapur bu durumdaydı. Buna Rey'i de eklemek gerekir. Doğudaki tıp merkezi sayılan bu kentin adı bile unutulacaktır. Yerine bir başka kentin, Tahran'ın yükseldiğini görmek için 100 yıllar beklemek gerekecektir. Alamut'u yok eden akınların ikincisiydi. Daha az kanlı ama daha büyük bir akındı. Moğol birliklerinin birkaç ay farkla Bağdat'ı, Şam'ı, Polonya'daki Krakovi'yi ve Çin'deki Tizeçuan'ı yok ettiği bilinince o günleri yaşayanların korkusu kolaylıkla anlaşılır. 160 yıl boyunca bütün istilacılara kafa tutmuş olan Haşhaşiler Kalesi teslim oluverdi. Cengiz Han'ın torunu Hulagu Han bu askeri deha yapıtını şahsen görmeye geldi. Hatta efsaneye inanılacak olursa Hasan sabahtan beri korunmuş erzak buldu. Hulagu Han subaylarıyla çevreyi dolaştıktan sonra askerlerine her şeyi yıkmalarını, taş üzerine taş bırakmamalarını söyledi. Kütüphane bu emrin dışında tutulmadı. Ancak orayı ateşe vermeden önce Cüveyni adlı 30 yaşındaki bir tarihçinin içeriye girmesine izin verdi. Cüveyni, Hulagu'nun emriyle Dünya Fatihi'nin tarihini yazmaktaydı. Bu yapıt günümüzde bile Moğol istilaları konusunda en değerli kaynaktır. İşte bu adam on binlerce kitabın el yazmasını bulunduğu bu yere girebildi. Kapının dışında bir Moğol subayı ve bir el arabası tutan bir asker bekliyordu. Bu el arabasının alabildiği kadar kitap kurtarılabilecek, gerisi ateşe verilecekti. Kitapları, hatta başlıklarını bile okumak söz konusu değildi. İnançlı bir sünni olan Cüveyni, ilk işinin kelamı kadimi kurtarmak olduğunu düşündü. Bu nedenle hep aynı yerde oldukları için kolayca saptanabilen ne kadar Kur'an varsa toplayıp el arabasına koydu. Araba neredeyse dolmuştu. Şimdi neyi seçmeliydi? Bir duvara gitti, oradaki kitaplar diğer raflardakinden daha düzgün duruyordu. Hasan Sabbah'ın 30 yıllık gönüllü çilekeşliği sırasında yazdığı çeşitli yapıtları vardı. Aralarından sadece birini seçti, bu kendi yazdığı kitaba da aktaracağı Hasan'ın öz yaşamıyla ilgili yazılardı. Ayrıca yeni ve iyi belgelenmiş bir Alamut tarihi buldu. O da kurtarıcının öyküsünü anlatmaktaydı. Bunu almakta ivecenlik gösterdi çünkü tarihin bu kesimini İsmaililer dışında kimse bilmiyordu. Cüveyni'nin Semerkant el yazmasından haberi var mıydı? Herhalde yoktu. Varlığından haberi olsa arar mıydı? Bilinmiyor. Anlatıldığına göre bir süre simyacılık ve büyücülükle ilgili yapıta dalmış ve saati unutmuştu. Ona saati hatırlatmaya gelen Moğol subayı zırha bürünmüş, başına da bir miğfer geçirmişti. Elinde bir meşale tutuyordu. Acelesi olduğunu göstermek için meşaleyi tozlu bir sürü tomara yaklaştırdı. Tarihçi ısrar etmedi, hiçbir seçme ve ayıklama yapmaksızın ellerine ve koltuk altlarına ne alabildiyse aldı. Yıldızların ve Sayıların Sonsuz Gizi adlı kitap yere düştüğünde eğilip yerden kaldırmadı. Haşhaşilerin kütüphanesi 7 gün 7 gece yandı. Nice yapıt yok oldu, tek bir nüshası bile kalmadı. Bunların evrenin en iyi korunan gizlerini içerdikleri ileri sürüldü. Çok uzun süre Semerkant el yazmasının Alamut'ta kül olduğuna inanıldı. Buraya kadar kendimden söz ettim. Amacım Semerkant el yazmasının Hayyam'ı, onun tanıdığı kişileri, yaşadığı olayları nasıl anlattığını göstermekti. Şimdi iş Moğollar döneminde kaybolan bir yapıtın çağımızın ortasında nasıl ortaya çıktığını, onu ele geçirmek için ne gibi serüvenler yaşadığımı ve hangi rastlantı sonucu kaybolmadığını öğrendiğimi anlatmaya kaldı. Adımı söylemiştim. Benjamin O. Lesage. Fransız adına benzese de Amerikalıyım. Maryland eyaletinde Atlantik'in küçük bir uzantısı olan Chesapeake Körfezi'nde Annapolis'te doğmuşum. Atalarım 14. Louis zamanında Fransa'dan göç etmiş bir Hugeno ailesi. Fransa ile ilişkilerin bu uzak akrabalıktan ibaret değil. Babam bu ilişkileri canlandırmaya çalıştı. Aile kökeni konusunda her zaman hafif bir saplantısı vardı. Okul defterine "Soy ağacım kaçakların salını yapmak için mi yakıldı?" diye yazmış ve Fransızca öğrenmeye koyulmuştu. Sonra büyük bir heyecan ve büyük bir resmiyetle Atlantik'i geçmişti. Zaman saatinin tersi yönünde. Bu gezi yılını çok kötü ya da çok isabetli biçimde seçmişti. 9 Temmuz 1870'te Skotya gemisiyle New York'tan ayrılıp 18'inde Cherbourg'a, 19 Temmuz akşamı da Paris'e vardı. Tam o gün öğle saatinde savaş patladı. Geri çekilme, bozgun, istila, açlık, komün, kıyım, bundan kötüsü herhalde düşünülemezdi. Ama o yıl aynı zamanda anılarının en güzel yılıydı. Neden yatsımalı? Kuşatılmış bir kentte bulunmanın manyakça keyfi başka şeydi. Sınırlar düştüğünde barikatlar yükseliyor, kadınlar ve erkekler ilkel klan hayatının zevkini yaşıyordu. Annem ve babam Annapolis'e döndüklerinde geleneksel yılbaşı hindisinin başında Paris'te yılbaşı gecesi Haussmann bulvarındaki İngiliz kasap Roos'tan kilosu 40 franga aldıkları fil hortumunu nasıl yediklerini anlatırlardı. Henüz nişanlanmışlar, ertesi yıl evleneceklermiş. Sadışları savaş olmuş, babam anlatırdı. Paris'i ayak basar basmaz sabahları Boulevard de Italia'daki Cafe Riche gitme alışkanlığını edinmiştim. Koltuğumun altına bir sürü gazete alırdım. Le Temps, Le Gole, Le Figaro, La Presse. Masaya oturur, her satırını okurdum. Anlayamadığım sözcükleri defterime not eder, dönüşte bizim bilgiç kapıcıya sorardım. Üçüncü gündü, kır bıyıklı bir adam gelip yandaki masaya oturdu. Onun da bir sürü gazetesi vardı ama bir süre sonra onları bir kenara bırakıp bana bakmaya başladı. Sanki bir soru sormak istiyordu. Sonunda dayanamadı, kısık bir sesle benimle konuşmaya başladı. Bir eliyle bastonunun topuzunu kavramış, diğer elinin parmaklarını mermer masanın üzerinde piyano çalıyordu. Benim gibi genç, görünüşte sağlıklı birinin vatanı savunmak için neden cepheye gitmediğini öğrenmek istiyordu. Ses tonu nazik ama kuşkucuydu ve not defterime kaçamak bakışlar fırlatıyordu. Anlatmama gerek kalmadı, konuşmam beni ele verdi. Adam özür diledi, beni masasına davet etti. Lafayette'den, Benjamin Franklin'den, Tocqueville'den söz etti. Sonra da uzun uzun gazetelerde okuduklarını açıklamaya başladı. Gazetelere göre bu savaş birliklerimiz için Berlin'e bir gezi yapmaktan ibaretti. Babam ona karşı çıkacak olmuş. Her ne kadar Fransızlarla Prusyalıların güçlerini kıyaslayabilecek durumda olmasa da Amerikan İç Savaşı'na katılmış, Atlanta'da yaralanmıştı. Anlatmaya devam etti. Savaşların hiçbiri bir gezinti değildir diyebilecek konumdaydım. Ama uluslar öylesine unutkan, barut öylesine ayartıcıdır ki tartışmaktan kaçındım. Zaten tartışmanın ne yeri ne sırasıydı. Adam düşüncemi sormuyordu. Ara sıra öyle değil mi diyor, ben de başımla onaylıyordum. Hoş bir adamdı. Böylece her sabah buluşmaya başladık. Ben her zamanki gibi az konuşuyordum. O da bir Amerikalının görüşlerini bu denli paylaşmasından mutluluk duyuyordu. Bu denli coşkulu monoloğunun dördüncü gününde beni evine yemeğe çağırdı. Benim her zamanki gibi onaylayacağımdan emin olarak ağzımı açmama fırsat vermeden bir araba çevirdi. Pişman olmadığımı itiraf etmeliyim. Adı Charles Hubert de Luchay idi ve Boulevard Poisoner'de bir konakta oturuyordu. İki oğlu askere alınmıştı ve kızı senin annen olacaktı. Kız 18 yaşındaydı ve babam ondan 10 yaş büyüktü. Vatanseverlik atmosferi içinde birbirlerini uzun uzun süzmüşlerdi. 7 Ağustos'tan itibaren birbiri ardına 3 bozgundan sonra savaşın kaybedildiği anlaşılmıştı. Vatan toprağı tehlikedeydi. Dedem giderek konuşmaz olmuştu. Kızı ve gelecekteki damadı üzüntüsünü yatıştırmak isterlerken kendi aralarında da bir gizli anlaşma oluşturmuşlardı. Artık hangisinin söze başlayacağı, doktorluk yapmaya kalkışırken ne gibi gerekçeler ileri sürecekleri bir bakışmalarıyla saptanabiliyordu. Koca salonda ilk kez baş başa kaldığımızda aramızda bir ölüm sessizliği oldu. Sonra da ölesiye gülmeye başladık. Birlikte onca zaman bir arada bulunmuştuk ama birbirimizle doğrudan konuşmadığımızı yeni fark etmiştik. İçten çocuksu rahat bir gülüştü bizimkisi ama devam etmesi yersiz kaçardı. İlk sözü benim söylemem gerekiyordu. Annenin kucağında bir kitap vardı. Ne okuduğunu sordum. Sanırım Ömer Hayyam yaşamıma o an girdi. Hatta doğumuma neden oldu diyebilirim. Annem 1867 yılında İmparatorluk Matbaası'nda basılan İran'daki Fransa Büyükelçiliği eski çevirmeni G.B. Nicholas tarafından Farsçadan çevrilmiş Hayyam'ın dörtlüklerini almışmış. Babamsa beraberinde Edward Fitzgerald'ın 1868 baskısı Ömer Hayyam'ın rubaiyatını getirmişmiş. Babam diyordu ki annen ne kadar memnun olduğunu benim kadar saklayamadı. İkimiz de yaşamlarımızın birleştiğinden emindik. Bunun basit bir rastlantı olduğu aklımıza bile gelmemişti. Ömer bize o an kaderin bir işareti gibi geldi. Bunu görmezlikten gelmek günah olurdu. Gerçi içimizdeki fırtınayı dışa vurmadık, konuşmamızı şiirler üstüne sürdürdük. bu yapıtın yayınlanmasını 3. Napolyon'un emretmiş olduğunu annenden öğrendim. İşte o sıralar Avrupa Ömer'i keşfe başlamıştı. Gerçi bir takım uzmanlar daha önce ondan söz etmişlerdi. Cebir çalışmaları 1851'de Paris'te yayınlanmış, bazı dergilerde hakkında yazılar çıkmıştı ama Batılılar onu henüz tanımıyordu. Doğudaysa Hayyam'dan geriye ne kalmıştı? Bir isim, birkaç efsane, yapımı kime ait olduğu bilinmeyen birkaç dörtlük ve üzeri örtülü bir gökbilimcilik ünü. Bir İngiliz ozanı olan Fitzgerald, 1859'da çevirdiği 75 adet dörtlüğü yayımladığında ilgi yaratmadı. Kitap 250 adet basıldı. Yazarı birkaçını dostlarına vermiş, gerisi yayımcı Bernard Quaritch'in deposunda kala kalmıştı. Fitzgerald Farsça öğretmenini "Poor Old Omar, zavallı Ömer, kimseyi ilgilendirmiyor" diye yazmıştı. 2 yıl sonra yayımcı indirimli satış yapıp kitapları elden çıkartmak istedi. Rubaiyat 5 şilingden 1 peniye inerek 60 kat düşüş göstermişti. Bu fiyata bile az satılmıştı 2 eleştirmenin onu keşfettikleri güne kadar. Onu okuyup hayran kalmışlardı. 6 kitap satın alıp dostlarına armağan verdiler. İlginin doğmakta olduğunu sezinleyen yayımcı fiyatı 2 peniye yükseltiverdi. İngiltere'den son geçtiğimde artık zengin bir adam olarak Piccadilly'ye yerleşmiş olan aynı Quaritch'ten o ilk baskıdan birini satın almak için 900 sterling vermek zorunda kaldığımı düşünüyorum da. Ama yine de kitap Londra'da hemen tutulmadı. Paris'ten geçmesi gerekti. Moniteur Universal da Hayyam'ın dörtlüklerini okudunuz mu diye tanıtımını yaptı. Anglo-Sakson dünyasında Fitzgerald ve zavallı Ömer'in nihayet gün ışığına çıkabilmeleri için Ernest Renan'ın şöyle yazması gerekti. İslam dogmatizmi içinde İran'ın özgür dehasının ne olduğunu anlamak için belki de incelenecek en ilginç kişi Hayyam'dır. Uyanış korkunç oldu. Bir gün içinde Doğu'nun tüm görüntüleri Hayyam'ın adı çevresinde buluştu, çeviriler birbirini izledi, İngiltere'de ve birçok Amerikan kentinde baskı üzerine baskı yapıldı, Ömer dernekleri kuruldu.